Ayrım 43. İstanbul Hatırası. Ahmet Ümit. Sayfa 426. Minibüs evin bulunduğu binanın önüne gelince durdu. Aynı anda salondaki ışık söndü. Gözlerimizi evin kapısına dikerek beklemeye koyulduk. Ama evden önce minibüsün kapısı açıldı. İSD'ye gittiğimizde karşılaştığımız kızıl saçlı, gençten adam çıktı dışarı. Gizli saklı bir iş çeviriyormuş gibi kuşkulu hareketlerle sokağın girişine ve çıkışına göz attı. Etrafın sakin olduğuna kanaat getirdikten sonra o da bizim gibi bütün ilgisini evin kapısına yoğunlaştırdı. Çok beklemedik, evin kapısı açıldı. Küçük bir topluluk gözümüze çarptı önce. Sanki birbirlerine yapışmışlar gibi yürüyen birkaç kişi. Öndekiler merdivenlerden inmeye başlayınca manzara belirginleşti. Üç kişiydiler. Ellerinin üzerinde bir şey taşıyorlardı. Merdiven gölgede kaldığı için hala tam olarak seçemiyorduk. Bu da ne? Daha iyi göreceğim diye burnunu neredeyse arabasının ön camına yapıştıracaktı Ali. Halıya benziyor. Ya da rulo haline getirilmiş uzunca bir kumaş parçasına. Ama gecenin bir yarısı bu kadar insan bir halıyı nereye götürüyorlardı? Minibüsün sürücüsü şu kızıl saçlı gencin tedirgin haline ne diyecektik? Halıya sarmışlar galiba adamı. Eli kendiliğinden silahına uzanmıştı Ali'nin. Ne derseniz başkomiserim, alalım mı artık şunları? Daha değil, emin olmamız lazım. Eğer suçüstü yapacaksak sonuna kadar beklemeliyiz. Evden çıkanlar aşağı inmişlerdi. Küçük Ayasofya Camii'ni aydınlatmak için yerleştirilen lambaların ışığında artık daha iyi görebiliyorduk onları. Yükü taşıyan üç kişiydi. En önde yürüyen namı belirledik önce. Arkasındaki sağlam yapılı iki kişiyi hiç görmemiştik. Geçen ziyaretimizde dernekte bulunmayan üyelerden olmalıydılar. Belki de derneğe üye bile değillerdi. Sadece cinayet işlerinde olaya dahil oluyorlardı. Kapının önünde biri daha var diye fısıldadı Ali. Aşağıya inmedi. Tam seçemiyorum. Bir kadın galiba. Leyla Barkın mıydı? O kadar uğraşmama rağmen kim olduğunu anlayamadım. Arkadaşlarının indiğini gören kızıl saçlı arkaya geçip minibüsün kapısını açmıştı bile. El birliğiyle gizemli yüklerini minibüsün içine uzattılar. İşleri bitince de hepsi birden minibüse bindiler. Silüet evin kapısının önünde durmuş, hala onlara bakıyordu. Minibüs yavaşça hareket etti. Arabayı çalıştır. Ali'ye bunu söylerken bakışlarım hala kapının önündeki gölgedeydi. Galiba öne doğru geldi. Sanırım gidenlerin arkasından bakacaktı. İşte o anda girdi lambadan yansıyan ışığın alanına. Evet, Leyla Barkın'dı. Birden durdu. Sanki kendisini izlediğimizi fark etmiş gibi dönüp bizden tarafa baktı. Bir süre etrafı dinledi. Kuşkulu bir durum görmeyince dönüp kapıdan içeri girdi. Hadi Ali, adamları kaybetmeyelim. Merak etmeyin başkomiserim dedi Ali. Arabaya gazı verirken artık kuş olsalar kaçamazlar elimizden. Beyaz minibüs gibi biz de evin yanındaki sokaktan yukarı vurduk, sağa kıvrılarak can kurtarana giden caddeye çıktık. Gündüzleri sıkça turist kafileleriyle karşılaşılan cadde, gecenin bu saatinde oldukça sakindi. Bir de önümüze şu çöp kamyonu çıkmasaydı. Adım başı durup çöplerin yüklenmesini bekleyen bu devasa aracı geçtikten sonra yeniden hızlandık. Adamları kaybettik mi diye kaygılanmaya başlıyordum ki işte oradalar diye müjdeyi verdi Ali. Bakın otelin önünden geçiyorlar. Evet görmüştüm. 50 metre kadar önümüzde normal hızda ilerliyorlardı. Aramızda bir araç daha vardı. Siyah bir Land Rover Jeep. Ama şu en büyüklerinden, en pahalılarından. Camları da kaportası gibi koyu renk olanlarından. Bir süre peş peşe ilerledik. Nedense Jeep bir türlü ayrılmıyordu minibüsün peşinden. Ama aradaki mesafeyi de bozmuyordu. Bizim pimpirikli Ali'nin de dikkatinden kaçmamıştı bu sürpriz araç. Yoksa ciptekiler de mi onlardan? Olmayacak iş değildi. Biz İSD'yi yasal bir dernek olarak biliyorduk. Ya gerçekten de bir terör örgütünün paravanıydılarsa? Başka arkadaşları, lojistikçileri olabilirdi yanlarında. Anlarız Ali'cim, biraz uzak duralım, bizi fark etmesinler. Yardımcım ayağını gazdan çekti. Geride kaldık. Araya kül rengi bir Chevrolet ile bordo bir Opel girdi. Bir sokak sonra Chevrolet sağa yanaşıp park etti. İlerideki kavşağa gelince minibüs denize doğru inerken Opel de Sultanahmet yönüne döndü. Yine cipin arka ışıklarıyla baş başa kalmıştık. Can kurtarana gidiyorlar galiba başkomiserim. Burası sabah geçtiğimiz yol. Adem Yezdan'a giderken hani. Aklıma gelen düşünce tüylerimi diken diken etti. Yoksa sıra şu ilginç turizmciye mi gelmişti? Minibüse koydukları o bezlerle sarılı yük neydi o zaman? Belki de 6. kurbanlarını taşımak için getirmişlerdi o halıyı ya da bez rulosunu, her neyse işte. Kesin olan bir şey varsa o da Ali'nin tahmininin doğru olduğuydu. Beyaz minibüsle onu 20-30 metre kadar uzaktan izleyen cip can kurtarana girmişti bile. Dersaadet turizmin sokağına yaklaşınca cip yavaşladı. Biz de ona uyduk. Ama minibüsün böyle bir niyeti yoktu. Hedefine kilitlenmiş bir kurşun gibi hız kesmeden girdi Adem Yezdan'ın şirketinin bulunduğu sokağa. Minibüsün sokağa girdiğini fark eden ciptekiler sanki önemli bir fırsatı kaçıracaklarmış gibi yeniden bastılar gaza. Niyetleri neydi? Ne yapıyorlardı bu adamlar? Biz de hızlandık tabii. Ama binanın bulunduğu sokağın köşesine gelince burada duralım dedim sabırsızlanan Ali'ye. Şirket şu köşenin arkasında. Araçsız daha güvende oluruz. İnmeden önce telsizimizi açıp acil yardım anonsu yaptık. Ardından tabancalarımızın namlularına mermi sürüp horozları düşürdük. Alacakaranlıkta temkinli adımlarla ilerleyerek Dersaadet'in bulunduğu sokağın köşesine yaklaştık. Sokağa girmeye hazırlanıyorduk ki bir haykırış gecenin sessizliğini bozdu. Ah! Dikkat edin, ellerinde sopa var. Ah! Vurma lan orospu çocuğu. Orospu senin anandır. Buraya gelmeden düşünecektin İbne. Silahlarımızı çekip sokağa daldığımızda ardı ardına inip kalkan sopalar, birbirine girmiş insanlar gördük. Önce bu sabah Dersaadet'in girişinde bizi karşılayan, klonlanmış gibi birbirine benzeyen iki korumayla eski polis Ercan'ı seçtik. Ellerindeki beyzbol sopalarını Namık ve arkadaşlarının kafalarına, gözlerine, nerelerine gelirse Allah yarattı demeden indiriyorlardı. İlk darbeyi alan, minibüsü kullanan kızıl saçlı genç olmalıydı. Zavallım yarı baygın bir halde kıvranıp duruyordu yerde. Öteki iki İSD'li ardı ardına inen sert darbelere elleriyle kollarıyla karşı koymaya çalışarak adım adım geriliyorlardı. Kavga arbede görünce yerinde duramayan bizim dövüş horozu derhal olaya dahil olmak istedi. Elimle onu durdurdum. Aynı anda Ercan'la boğuşan Nama'ya takıldı gözlerimiz. Doktor eski polisi sopayı tutan elini bileğinden yakalamıştı. Bütün çabasına rağmen Ercan bileğini kurtaramıyor, çırpınıp duruyordu. Kısa bir çekişmenin ardından cerrah hiç beklemediğimiz bir şey yaptı. Sanki usta bir dövüşçüymüş gibi parmaklarının ucunda yükseldi, başını usulca geriye attı. Eyvah dedi Ali neşeli bir sesle. Gitti Ercan'ın burnu. Aynen dediği gibi oldu. Namık iri kafasını gömdü eski meslektaşımızın suratının ortasına. Ercan arkaya doğru savrulurken de elinden sopayı kaptığı gibi indiriverdi adamın göğsüne. Nefesi kesilen Ercan içi boşalmış bir ağaç gibi yıkıldı Dersaadet Turizm'in merdivenlerini. Eğer bu işleri az buçuk biliyorsam en az 10 dakika kalkamazdı düştüğü yerden. Bunu Namık da anlamış olacak ki elindeki sopayla sağ tarafında arkadaşını dövmekle meşgul olan korumaya yöneldi. Sopayı iki eliyle sağlamca kavrayarak korumanın kafasına indirmeye hazırlanıyordu ki ardı ardına üç el dokundum tetiğe. Bir zamanlar Büyük Bizans Sarayı'nın bulunduğu alan ardı ardına üç kez patlayan tabancanın sesiyle yankılandı. Dövenler, dövülenler hepsi dönüp aynı anda bana baktılar. Sopalar yere, eller yukarı. Daha az önce uğradıkları saldırının şokunu atlatamamış olan Namık karşısında bizi görünce iyice afallamıştı. Hadi bir daha söylemeyeceğim. Sopalar yere. Korumalar hemen uydular komutuma. Namık kararsızdı. Adem'in çakallarıyla aramızda bir bağ olduğunu sanıyordu. Atsana sopayı diye kükredi Ali. Gelip ben mi alayım elinden? Söyleneni yapmak yerine adamları işaret etti cerrah. Onlar saldırdı bize, hem de hiç uyarmadan. Silahı Namık'a doğrulttum. Neler olduğunu sonra anlatırsın. Önce sopayı at. Baktı durum ümitsiz. Baktı başka çaresi yok, bıraktı sopayı ama söylenmeden de edemedi. Neler olduğunu gördüyseniz gerçeği de biliyorsunuz demektir. Yerde kıvranan kızıl saçlı gençle pestil gibi merdivenin üzerine serilen Ercan iyi görünmüyordu. Ambulans çağırsan iyi olacak Ali. Yardımcım anonsu geçerken kavgacılara döndüm. İçinizden birer kişi yaralı arkadaşlarınıza baksın. Herkes yaralıların başına toplanacak oldu. birer kişi diye uyardım. Anlamıyor musunuz? Birer kişi. Uyarım işe yaradı. Birer kişi yaralıların başına geçti. Onlar arkadaşlarıyla ilgilenmeye başlarken Nama'ya yaklaştım. Ne yapıyordunuz burada? Yanıt vermek yerine ters ters baktı. Hı, doktor bey, ne işiniz vardı gece yarısı bu şirketin önünde? Tedirgin bir tavırla minibüsün açık kapısından sarkan kumaş rulosuna çevrildi gözleri. O nedir? Sessiz kalmayı sürdürdü. Yoksa gerçekten de Adem Yezdan'ın cesedi mi vardı kumaşın içinde? Ercan ve adamları patronlarının ölüsünü görünce mi çıldırmışlardı? Baktım cerrah yanıtlamayacak, yardımcıma seslendim. Şunu açsana, bakalım ne varmış içinde. Ali minibüsün arka kapısına geçti. Top halindeki kumaşı sürükleyerek minibüsten indirdi. Ucundan tutarak ruloyu açmaya başladı. Top döndükçe yazılar, çizimler ortaya çıkmaya başladı. Hayır, ceset filan yoktu rulonun içinde. Ama kumaşın üzerinde kocaman bir resim vardı. Adem Yezdan'ın kabak kafasını görür görmez tanıdım. Tehditkar bir ifade okunuyordu gözlerinde. Sağ elindeki fil dişi saplı gümüş bastonu bir mızrak gibi ayaklarının dibindeki tarihi yarımadaya saplamıştı. En az 3 metreye 10 metre boyutlarında olan devasa pankartın altında kocaman kırmızı harflerle şu yazı okunuyordu. Adem Yezdan, Sultanahmet'ten elini çek. Bez afişe bakarken yaşadığımız hayal kırıklığını fark eden Namık, olanı biteni anlamıştı sonunda. Ne bekliyordunuz yani? Ceset mi çıkacaktı kumaşların altından? Çünkü katillerin amacıyla derneğinizin amacı aynı. Bez rulonun içinden ceset çıkmamış olması, Namık ve İSD'lilerin masum olduğu anlamına gelmiyordu. Ama bizim onları takip ediyor olmamız, haklarında pek de iyi düşüncelere sahip olmadığımızı gösteriyordu. Gecenin sonunda soruşturma ile ilgili hiçbir ilerleme kaydedemediğimiz gibi kendimizi de açığa vurmuştuk. Eğer cinayetleri işleyenler bu ekipse, başından beri kendilerinden kuşkulanmış olabileceğimizi tahmin ediyorlardı. Ancak işi onları izlemeye kadar vardırdığımızdan şimdi emin olmuşlardı işte. Ki Namık yüzünde manidar bir ifadeyle, ne bekliyordunuz yani, ceset mi çıkacaktı kumaşların altından derken bu gerçeği dile getiriyordu. Bu nedenle şüpheli cerrahı emniyetin zemin katındaki sorgu odasında bir zanlı gibi sorgulamak yerine kendi odamda bir dost gibi sohbet etmeyi seçmiştim. Çünkü olanlara rağmen hala durumu kurtarma umudum vardı. Ayrıca birkaç saat sonra olayı öğrenecek olan Leyla Barkın'a da bir açıklama yapmam gerekecekti. İşi bozmaması için Ali'yi de almadım odaya. Mırın kırın edecek oldu, ona birbirinin aynı şu iki korumayı verince bütün itirazlarını geri çekti. Bayılırdı dişine göre adamlarla uğraşmaya. Namık önce kuşkuyla yaklaştı bana. Gençliğinde polis merkezlerini sık sık ziyaret eden biri olarak daha odama ilk girdiğinde anlamıştı normal uygulamanın dışına çıkıldığını. Neden buradayım diye sordu gösterdiğim iskemleye oturmadan önce. Ne yapmak istiyorsunuz? Şaşırmış gibi baktım. Ne isteyeceğim Namık Bey, konuşmak istiyorum. Gecenin bir yarısı Adem Yezdan'ın şirketinin önünde ne işiniz vardı? Onu öğrenmek istiyorum. Sağ eliyle oturmadığı iskemlenin sırtına dokundu. Bilmiyor musunuz sanki? Tamam, pankartı gördük. Eylem yapacaktınız. Hepsi bu mu? Endişesi dağılmamıştı. İnanmayan gözlerle beni süzmeye devam edince nasıl bilebilirim diye söylendim. Derneğinizin üyesi değilim ki. Yanıtımı komik bulmuştu. Doğru, değilsiniz. İlk kez gülümsüyordu. Ama belki ileride olurmuşsunuz. Leyla çok umutlu sizden. Bu şehri çok sevdiğinizi söylüyor. Ortak bir nokta bulmuştuk galiba. Gece yarıları sizler gibi tehlikeli eylemlere çıkmayı göze alabilir miyim bilmiyorum. Ama evet, bu şehri severim. Balat'ta doğdum, Haliç kıyısında. Sevdiklerimin mezarları da orada. En yakın arkadaşlarım bu şehirde. En güzel anılarım da öyle. Gördüğünüz gibi işim de burada. Ve kısmetse bu şehirde ölmeyi isterim. Yani Leyla Hanım'ın söylediği gibi İstanbul'u severim. Yeniden masamın önündeki iskemleyi gösterdim. Niye oturmuyorsunuz? Sonunda rahatlamıştı galiba. Ya da geçici bir ateşkese razı olmuştu. Kusura bakmayın dedi iskemleye çökerken. Emniyet müdürlüklerinde böyle iyi muamelelere alışkın değilim de. Dünya değişiyor, biz de değişiyoruz tabii. Siz değişmediniz mi? Kuşkuyla bulutlandı koyu renk gözleri. Değiştik ama sizin buna inandığınızı pek sanmıyorum. Eğer inansaydınız, bizi izlemek için değerli zamanınızı harcamazdınız. Yanlış anlaşılmış birinin alınganlığıyla iç geçirdim. şu ön yargı ne kadar da güçlü bir duygu. Gözlerindeki kuşkunun yerini belirsizlik aldı. Öyle bakmayın yüzüme Namık Bey diye sürdürdüm oyunumu. Eminim siz de bilirsiniz. Değişimin en büyük düşmanı ön yargıdır. Belirsizlik derinleşti. Kocaman bir soru işareti olup yüzüne yerleşti. Ne demek istiyordum şimdi? Bize karşı peşin hükümlü davranıyorsunuz diyorum. Tamam, haklı nedenleriniz olabilir. Dosyanızı okudum. Geçmişte hoş olaylar yaşamamışsınız polislerle. Ama onlar eskide kaldı. O zaman niye düştünüz peşimize? Savunmam hazırdı. Sizin peşinizde değildik ki. Sözlerimin tek kelimesine bile inanmamıştı. Gecenin o saatinde ne arıyordunuz Dersaadet Turizm'in önünde? Kapalı şirketi koruyorduk demeyin bana. Niye Adem Yezdan'ın şirketini koruyalım? Biz Leyla Hanım'ın güvenliğini almaya çalışıyorduk. Leyla'nın mı? Gözleri iri iri açılmıştı. Bizim Leyla'nın mı? Artık hikayemi bu duygunun üzerine kurabilirdim. Başka kim olacak? Leyla Hanım bugün olanları anlatmadı mı? Şu kesik baş hikayesi mi? Hikayesi mi? Namık Bey bir insanı öldürüyorlar, başını da Leyla Hanım'a yolluyorlar. Durumun ciddiyetini anlamıyor musunuz? Olacak felaketi yeni yeni keşfeden birinin paniği vardı yüzünde. Yani o kesik baş bir tehdit miydi? Ama kutunun üzerinde Leyla'nın adı yazmıyormuş ki, Topkapı Müzesi Müdürlüğü'ne yollanmış. Nasıl bu kadar saf olabilirsiniz der gibi baktım. Bu bizi rahatlatmalı mı? Tam 5 kişi öldürüldü. 4 günde tam 5 kişi. Bunlardan biri de Leyla Hanım'ın eski eşi. Kargo paketinin üzerinde Leyla Barkın değil de müdür yazdığı için bunu bir tehdit saymamamız mı gerekir? Sizi bilmem ama biz bunu göze alamazdık. Sanırım onu ikna etmeye başlamıştım. Yani siz Leyla'nın güvenliğini alıyordunuz. Sakince koltuğuma yaslandım. Sonunda anlamanıza sevindim. O da iskemlesine dayadı sırtını. Leyla'yı bırakıp bizim peşimizden niye geldiniz o zaman? Yanılmışım. Öyle kolay kolay teslim olmayacaktı. Leyla Hanım'ı bıraktığımızı kim söyledi? Evin etrafında sadece bir ekibin bulunduğunu mu sanıyorsunuz? Verdiğim her bilgi yeni bir şok yaşamasına neden oluyordu. Başka bir ekip daha mı vardı? Yeniden öne eğildim. Dirseklerimi masaya yaslayarak bir ekip olur mu diye çıkıştım. Oyun mu oynuyoruz burada Namık Bey? Geride üçerden 6 kişilik 2 ekip bıraktık. 43. ayrımın sonu. Sayfa 435.